Ayrım 27, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 286. Charlotte savaş olayını hep insanların birbirlerini öldürmeleri olarak görmüştü. Ama Felix buna savaşın insanları öldürmesi gözüyle bakıyordu. Hep olduğu gibi yine ona olayları yeni bir ışık altında göstermekteydi. "Bu yönünü hiç düşünmemiştim," dedi.
"Walden Kont'u da hiç düşünmemiştir. Bu yüzden de savaşın çıkmasına seyirci kalacak."
"Elinde olsa babamın seyirci kalmayacağından eminim."
"Yanılıyorsun," diye kesti Felix. "Baban savaşın çıkmasına yardım bile ediyor."
Charlotte şaşırmış, aklı karışmıştı. "Nasıl yani?"
"Prince Orlov bu yüzden burada."
Charlotte'un şaşkınlığı daha da arttı. "Bunu nasıl biliyorsunuz?"
"Onun ziyareti hakkında senden çok şey biliyorum. Evet, polisin anarşistler arasında casusları vardır. Ama anarşistlerin de polis içinde casusları var. Haber alırız. Walden ve Orlov bir anlaşma tasarısı üzerine görüşüyorlar. Bunun amacı Rusya'yı İngiltere safında savaşa sokmak."
Charlotte babam böyle bir şey yapmaz diye isyan edecek. Yani birden Felix'in haklı olduğunu fark etti. Böylece Alex'in babasıyla aralarında geçen bazı konuşmaları, babasının Churchill gibi liberallerle haşır neşir olarak arkadaşlarını dehşete düşürmesi de yeni bir anlam kazanıyordu. "Neden yapsın böyle bir şey?" diye sordu Charlotte.
"Korkarım İngiltere Avrupa'da egemenliğini koruduğu sürece kaç Rus köylüsü ölmüş babanın umurunda bile değildir."
Gerçekten de babası olayı bu gözle görürdü. "Korkunç bir şey," dedi Charlotte. "Neden bunu herkese açıklamıyorsunuz? Her şeyi açıklayın, damlara çıkıp gerçeği aykırın."
"Kim dinler ki?"
"Rusya'da dinleyen olmaz mı?"
"Dikkatlerini çekecek önemli bir olay yaratabilirsek dinlerler."
"Ne gibi?"
Felix durdu, Charlotte'un yüzüne baktı. "Prens Orlov'un kaçırılması gibi."
Bu öyle akıl almaz bir şeydi ki, Charlotte önce gülmekten kendini alamadı, sonra birden gülmesini kesti. Felix ne demek istediğini daha canlı anlatabilmek için bu örneği veriyor sanmıştı. Ama şöyle bir yüzüne bakınca son derece ciddi olduğunu anladı. O an ilk kez Felix'in aklı başında mı diye kuşkuya düştü.
"Ciddi değilsiniz," dedi hala inanamadan.
Felix güldü. "Beni deli mi sanıyorsun?"
Öyle olmadığını biliyordu Charlotte. Kafasını iki yana salladı. "Bugüne dek gördüğüm en aklı başında insansınız."
"O zaman otur da sana her şeyi açıklayayım."
Felix Charlotte'u bir bank üzerine oturttu. "Benim gibi siyasi suçluları barındırdığı için Çar zaten İngilizlere pek güvenmiyor. Eğer benim gibi biri en gözde yeğenini kaçıracak olursa iki ülkenin arası açılır, bir savaş durumunda yardımlaşma olacağına güvenemezler. Bu arada Rus halkı Orlov'un kendileri için neler pişirdiğini öğrenince öyle öfkelenirler ki artık Çar istese de onları savaşa süremez, anlıyor musun?"
Felix anlatırken Charlotte da onun yüzünü inceliyordu. Sakindi, mantıklıydı, birazcık da gergin. Ama gözlerinde fanatiklere özgü o pırıltı yoktu. Söylediği her şey akla yatkındı. Ancak bu mantığa göre tıpkı peri masallarında olduğu gibi her şey birbirine bağlanıyordu. Ne var ki Charlotte'un hiç tanımadığı bir dünyadan söz ediliyormuş gibiydi.
"Anlamasını anlıyorum," dedi, "ama Alex'i nasıl kaçırırsınız? Öyle iyi bir insandır ki."
"O iyi insan eğer bir şeyler yapmazsak milyonlarca başka iyi insanı ölüme sürükleyecek." "Sana gerçeklerden söz ediyordum Charlotte. Bu iş tablolarda tanrıların at üstünde yaptığı savaşlara benzemez. Walden'la Orlov gerçek bir savaş tezgahı diyorlar. İnsanların kılıçlarla birbirini doğradığı, çocuk yaşında gençlerin top ateşi altında kollarını bacaklarını yitirdiği, kanlar içinde acıdan haykırarak, ağlayarak ölürken kimsenin el uzatamadığı gerçek bir savaş. İşte Walden'la Orlov böyle bir şey tezgah diyorlar. Dünyadaki sefaletin yarısı Orlov gibi ülkeler arasında savaş düzenleme hakkını kendinde bulan cici gençler tarafından yaratılıyor."
Birden Charlotte'un aklına korkunç bir şey geldi. "Daha önce de onu kaçırmaya kalkıştınız."
Felix başıyla doğruladı. "Parkta, sen de arabadaydın, başaramadım."
Charlotte adamakıllı sarsılmıştı.
Felix elini tuttu. Haklı olduğumu biliyorsun değil mi? Felix haklı olmalıydı. Gerçek olan onun dünyasıydı. Kendisi peri masallarında yaşıyordu. Bu masal dünyasında bembeyaz tuvaletler içinde genç kızlar kral ve kraliçeye takdim ediliyor. Kahraman prens savaşa gidiyor. Bütün hizmetçileri kendilerine iyi davranan kontu seviyordu. Yaşlı düşes saygıdeğer, tatlı bir kadındı ve tabii cinsel ilişki diye bir şey de yoktu. Ama gerçek dünyada annesi bonservis vermeden kovduğu için annenin bebeği ölü doğmuş, bebeğinin ölümüne neden oldu diye 13 yaşındaki bir anne idam edilmişti. Evleri olmadığı için kaldırımlarda yatan insanlar vardı, bebek tüccarları vardı. Düşes yaşlı bir cadalozdu. Tüvit ceketli, ağzından salyalar akan bir adam Buckingham Sarayı'nın önünde Charlotte'un karnına yumruk indirmişti.
''Haklı olduğunuzu biliyorum.'' dedi Felix'e.
''Bu çok önemli.'' dedi Felix. ''Her şey sana bağlı.''
''Bana mı? Olamaz.
Yardımın gerek.''
''Ne olur bunu istemeyin benden.''
''Orlov'u bulamıyorum.''
''Bu haksızlık.'' diye düşündü Charlotte.
''Her şey pek birden oluvermişti. Kararsızlık içinde kapana kısılmış gibi hissediyordu kendini. Bu işin nedenli önemli olduğunu anlıyor. Felix'e yardım etmek istiyordu. Ama Alex de kuzeniydi. Üstelik evinde konuk sayılırdı. Ona ihanet edebilir miydi?
''Bana yardım edecek misin?'' diye sordu Felix. ''Alex'in nerede olduğunu bilmiyorum.''
''Ama öğrenebilirsin.''
''Doğru.''
''Bunu yapar mısın?''
Charlotte iç çekti. ''Bilmiyorum.''
''Charlotte, bunu yapmalısın.''
''Hiçbir şeyi yapmak zorunda değildim.'' diye parladı Charlotte. ''Herkes bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Bana biraz saygınız var sanmıştım.''
Felix pek yıkılmış görünüyordu. ''Keşke bunu senden istemek zorunda olmasaydım.''
Charlotte uzanıp elini tuttu. ''Biraz düşünmeliyim.''
Felix buna itiraz edecek oldu ama Charlotte parmağını ağzına dayayıp onu susturdu.
''Bununla yetinmek zorundasınız.''
Saat 7:30'da Walden gece giysisi ve ipek şapkasıyla otomobiline binip evden ayrıldı. Artık otomobilsiz bir yere gitmiyordu. Tehlikeli bir durumda olduğu takdirde at arabasından hem daha hızlı hem de daha kolay manevra yapabilirdi. Pritchard direksiyon başında, ceketinin altındaysa bir tabanca gizlenmişti. Uygarca yaşam son bulmuşa benziyordu. Downing sokağı 10 numaradaki evin arka kapısından içeri girdi. Dipnot Downing Sokağı 10 numara İngiltere'de başbakanlar için tahsis edilen konut. Kabine o öğleden sonra toplanıp Walden'la Alex'in vardıkları sonucu tartışmışlardı. Onaylayıp onaylamadıklarını şimdi öğrenecekti Walden. Uşak onu küçük yemek salonuna götürdü. Churchill daha önce gelmiş, başbakan Asquith'le karşılıklı şıra içmekteydiler. Walden Asquith'le el sıkıştı. ''Nasılsınız başbakan?''
''Geldiğinize sevindim Lord Walden.''
Asquith'in gümüş renginde saçları vardı. Göz kenarları güleç çizgilerle kırışmış, etsiz dudaklarıyla ağzı inatçı bir görünüş veriyordu. Oldukça geniş, köşeli bir çenesi vardı. Oxford eğitimine karşın Yorkshire aksanı sık sık yüzeye çıkmaktaydı. Ender görülecek büyüklükte başı için herkes makine gibi işleyen bir beyin saklıyor derdi. Ama başbakanların aslında olduklarından daha akıllı sanılmalarını Walden olağan buluyordu.
''Korkarım kabine önerinizi uygun bulmadı.'' dedi Asquith.
Walden düş kırıklığını gizlemek için kendini zorladı. ''Nedenmiş?''
''Başlıca muhalefet Lloyd George'dan geldi.''
Walden Churchill'e baktı, şaşkınlıktan kaşları kalkmıştı. Churchill hafifçe başını salladı.
''Siz de herkes gibi Lloyd George'la benim her konuda benzer düşündüğümü sanmıştınız herhalde. Şimdi bunun öyle olmadığını öğreniyorsunuz işte.''
''İtiraz nedeni?''
''Churchill ilkelerine ters düşüyormuş.'' dedi. ''Balkanları çikolata ikram eder gibi elden ele dolaştırıyormuşuz. Siz de buyurun, hangisini daha çok severseniz. Trakya mı, Bosna mı, Bulgaristan mı, Sırbistan mı? Küçük ülkelerin de yaşam hakkı vardır.'' diyor. ''Kabinede galli biri bulunursa böyle olur işte. Hem galli hem de avukat. Hangisi daha kötü bilmiyorum.''
Churchill'in işi bu denli hafife alması Walden'ı rahatsız ediyordu.
Bu tasarı benim kadar onu da bağlıyor diye düşündü. Peki neden benim kadar üzülmüyor?
Yemeğe oturdular. Asquith büyük bir iştahla yiyordu. Walden Churchill'in fazla içtiğini fark etti. Walden'in bütün keyfi kaçmıştı ağzına attı. Her lokmada Lloyd George'a lanet yağdırıyordu.
Birinci yemeğin sonunda Asquith bu anlaşmayı mutlaka sağlamanız gerek dedi. Er geç Fransa ile Almanya kapışacaktır. Eğer Ruslar işe karışmazsa Almanya bütün Avrupa'yı ele geçirir. Böyle bir şey olsun istemiyoruz.
Lloyd George'un fikrini değiştirmek için ne yapmalı diye sordu Walden.
Asquith güldü. Bu soru bana her sorulduğunda bir sterlin verilseydi şimdiye zengin olmuştum.
Lloyd George'un itirazını göz önüne alarak yeni bir öneri getirmeliyiz dedi Churchill.
Churchill'in bunu böyle rahatça söylemesi Walden'ı çileden çıkardı.
Bunu hiç de kolay bir şey olmadığını siz de pekala biliyorsunuz dedi sertçe.
Gerçekten kolay değil dedi Asquith ama yine de denememiz gerek. Trakya'nın Rusya himayesinde bağımsız bir devlet olması falan gibi bir öneri düşünsek.
Walden son bir aydır bu olasılıkları inceleyip duruyorum dedi bezginlikle.
Asquith ancak zavallı Francis Ferdinand'ın öldürülmesi işin niteliğini epey değiştiriyor dedi. Avusturya'nın Balkanlarda yeniden saldırgan olmaya başlamasıyla Ruslar bu bölgede tutunacak bir yere her zamankinden fazla gerek duyuyorlar. Bu da zaten ilke olarak onlara vermeye çalıştığımız bir şey.
Walden küskünlüğünü bir yana atıp yapıcı düşünmeye çalıştı.
Bir süre sonra İstanbul nasıl diye sordu.
Ne bakımdan?
Ruslara İstanbul'u önersek Lloyd George buna da karşı çıkar mı?
Galler'den Cardiff'i alıp İrlanda Cumhuriyetçilerine vermekle bir tutar dedi Churchill.
Walden onu duymazlıktan girip Asquith'a baktı. Asquith çatalını bıçağını masanın üzerine bıraktı.
Bilmiyorum ama artık bir kez ilkelerini savunduktan sonra uzlaşma çabamız karşısında makul olabileceğini göstermek de isteyebilir. Evet kabul eder sanıyorum. Peki Ruslar bununla yetinecekler mi?
Walden emin değildi ama bu yeni fikir onu adam akıllı heveslendirmişti.
Siz Lloyd George'a kabul ettirin, ben de Orlov'u razı ederim.
Çok güzel dedi Asquith pekala, gelelim şu anarşist konusuna.
Walden'ın iyimserliği bir anda bulutlanıverdi.
Alex'in korunması için elden gelen her şey yapılıyor ama durum yine de çok kaygı verici.
Basil Thompson çok iyidir diyebilirdim.
İyi olmasına çok iyi dedi Walden ama korkarım Felix daha da iyi.
Churchill bence bu adamın bizi korkutmasına izin vermemeliyiz diyecek oldu.
Ben korkuyorum baylar diye kesti Walden. Felix tam 3 kez elimizden kaçmayı başardı. Son kez onu tutuklamak için gelmiş tam 30 polis vardı. Şu anda Alex'in yanına nasıl erişebilir bilmiyorum. Ama benim bilmemem onun da bilmemesi anlamına gelmez. Eğer Alex öldürülecek olursa bunun sonuçlarını hepimiz tahmin edebiliriz. Rusya ile olan ittifakımız suya düşer. Felix şu anda İngiltere'de bulunan en tehlikeli insandır.
Asquith başıyla doğruladı. Orlov'un korunması ile ilgili en küçük bir aksama görürseniz lütfen beni aramakta duraksamayın.
Sağ olun.
Uşak Walden'a pro ikram etti fakat Walden artık burada işi kalmadığını sezmişti.
Bayan Glenville'in evinde bir davete gitmem gerekiyor dedi. Promu orada içerim.
Churchill yemeği nerede yediğinizi sakın söylemeyin dedi gülerek.
Bunu söylemeye zaten cesaret edemem. Bir daha kimse benimle konuşmak istemez sonra.
Walden kadehindeki şarabı bitirip ayağa kalktı.
Yeni öneriyi Orlov'a ne zaman bildirirsiniz diye sordu Asquith.
Yarın sabah erkenden Norfolk'a gideceğim.
Mükemmel.
Walden uşağın elinden şapkasını ve eldivenlerini alıp evden çıktı. Pritchard görevli polis memuruyla bahçe kapısının önünde çene çalmaktaydı. Eve gidiyoruz dedi Walden.
Biraz acele ettim galiba diye düşündü yolda. İstanbul önerisini Alex'e kabul ettireceğine söz vermişti. Ama bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Hiç kolay değildi. Ertesi gün neler söyleyeceğini düşündü.
Doğru dürüst bir şey bulamadan eve vardılar. Birkaç dakika sonra araba yine gerekecek dedi Pritchard'a.
Anlaşıldı lordum. Bolden eve gelip ellerini yıkamak üzere üst kata çıktı. Merdiven sahanlığında Charlotte'la karşılaştı.
''Annen hazırlanıyor mu?'' diye sordu kızına.
''Evet, bir dakika sonra hazır olur. Siyasetçilik nasıl gidiyor?''
''Çok yavaş.''
''Neden yine bu işlere bulaştınız birden?''
Walden güldü. ''Özetle söyleyeyim. Almanya'nın Avrupa'yı istila etmesine engel olmak için. Ama sen o küçücük güzel kafanı böyle şeylerle yorma.''
''Yormuyorum. Sahi Alex'i nerelere sakladınız öyle?''
Walden duraksadı. Kızına söylemesinde sakınca yoktu. Ama eğer bilirse kazayla ağzından kaçırma olasılığı doğardı. En iyisi hiç bilmemesiydi. ''Eğer sana soracak olurlarsa bilmediğini söylersin.'' Kızına tatlı tatlı gülüp odasına gitti.
İngiliz sosyetesinin yaşam biçimi bazı zamanlar Lydia'ya hiç çekici gelmiyordu. Aslında davetleri severdi. Birkaç yüz kişi birinin evinde toplanır, hiçbir şey yapmadan zaman geçirirlerdi. Ne dans olurdu, ne resmi bir yemek, ne de kağıt oyunu. Ev sahipleriyle el sıkıştıktan sonra eline bir kadeh şampanya alır, koskoca evin içinde oradan oraya dolaşıp tanıdıklarla çene çalar, başkalarının üstündeki giysileri çekiştirirdi. Ama bugün Lydia bu işin nedenli boş bir şey olduğunu hissediyordu. Can sıkıntısı yavaş yavaş Rusya'ya duyduğu sıla özlemine dönüştü. Orada bütün güzellikler daha çarpıcı, aydınlar daha az yapmacık, konuşmaların daha bir derinliği olurdu. Hava da bu denli ağır ve uyutucu değildi. Ama gerçekte Lydia'nın endişeleri ağır basmaktaydı. Stefan için, Felix ve Charlotte için duyduğu endişe bu gecenin tadını çıkarmasına engel oluyordu. Geniş merdivenlerden inerken bir yanında Stefan, diğer yanında Charlotte vardı. Bayan Glenville elmas kolyesini pek beğendi. El sıkıştıktan sonra salona geçtiler. Stefan Lordlar kamerasından bir tanıdığını görüp onlardan ayrıldı. Lydia konuşmalarına önce bir kulak verdi fakat sonra konuyu pek sıkıcı bulup kızıyla birlikte kalabalığa karıştı. Yüzünde yapmacık bir gülümsemeyle herkese merhaba diyordu.
''Ne işin var benim burada?'' diye geçirdiği içinden. ''Sahi anne, Alex nereye gitti?'' diye sordu Charlotte.
''Bilmiyorum yavrum,'' dedi Lydia dalgın dalgın.
''Babana sor. İyi akşamlar Freddy.''
Freddy'nin ilgisi Lydia'ya değil Charlotte'aydı. ''Yemekte söylediklerini düşünüyordum.'' dedi. ''Arada ne fark olduğunu buldum, bizim İngiliz olmamız.''
Lydia onları baş başa bıraktı. ''Benim zamanımda siyaset tartışmalarıyla erkeklerin kalbini fethedemezdin.'' diye düşünüyordu. Ama belki şimdi her şey değişmişti. Görünüşe bakılırsa Freddy, Charlotte'un konuştuğu her konuya ilgi duyacak gibi. ''Acaba evlenme önerir mi?''
''Tanrım, ne iyi olur önerirse.''
Kabul salonlarından birinde bir yaylı çalgılar dörtlüsü alçak sesle çalmaktaydı. Lydia burada Clarissa'yı gördü. Hemen kızlarından söz etmeye başladılar. Clarissa'nın da Belinda için çok endişelendiğini öğrenince Lydia adam akıllı rahatlamıştı.
''Ayak bileklerini gösteren o son moda giysileri almasını dert etmiyorum. Hatta sigara içmesi bile büyük bir sorun değil. Ama bunları her yerde yapması hoş değil.'' diyordu Clarissa. ''Zencilerin caz müziği çaldığı berbat yerlere gidiyor. Geçen hafta da bir boks maçına gitti.''
''Dadısına ne oldu?''
Clarissa iç geçirdi.
''Tanıdık kızlarla giderse ona eşlik edecek birine gerek yok demiştim. Ama şimdi hata ettiğimi anlıyorum. Charlotte herhalde hep dadısıyla birliktedir, değil mi?''
''Sözde öyle,'' dedi Lydia, ''fakat hiç söz dinlemiyor. Geçenlerde evden kaçıp kadın hakları savunucularının bir toplantısına gitmiş.''
Lydia işin o utanç verici aslını daha Clarissa'ya söyleyecek durumda değildi. Toplantı sözcüğü gösteri kadar kötü gelmiyordu kulağa.
''Charlotte hiç de bir hanımefendiye yaraşmayan şeylere ilgi duyuyor. Örneğin siyasete. Bu fikirleri nereden ediniyor anlamıyorum.''
''Clarissa, ben de senin durumundayım.'' dedi.
''Belinda müziğin en iyisiyle kibar bir çevrede yığınla kitap ve göz açtırmayan bir dadı elinde yetişti. İnsan doğal olarak şaşırıyor. Bu kız bu bayağı şeyleri nereden öğreniyor?'' diye. ''En kötüsü de kendim için değil, onun mutluluğu için kaygılandığımı anlatamıyorum.''
''Bunu söylediğine ne sevindim bilemezsin.'' dedi Lydia.
''Ben de aynen senin gibi hissediyorum. Charlotte onu korumak isteyişimizi saçma ve yapmacık bir şey gibi görüyor. Lidya iç geçirdi. Başlarına bir kötülük gelmeden onları evlendirmemiz gerek.
Çok doğru. Charlotte'a ilgi gösteren biri var mı?
Freddy Chalfont.
Aa evet duymuştum. Charlotte'la siyaset bile konuşmaya razı ama korkarım o Freddy ile pek ilgilenmiyor. Ya Belinda?
Tam tersi. Belinda bütün erkekleri seviyor.
Lidya buna güldü. Dolaşmaya devam ederken kendini biraz daha iyi hissetmeye başlamıştı. Üvey anne olarak birçok bakımda Clarissa'nın işi daha zordu. Şükretmem gereken çok şey var aslında diye düşündü.
27. ayrımın sonu. Sayfa 297.